Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler, sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Programımız Hatıralar ve bütün radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetlerimizi göndererek programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarda Osmanlı Devleti'nin son asrında pek uzun bir devreye şahitlik etmiş bir Osmanlı hanımefendisinin, Leyla Saz Hanım'ın Harem'in 300'ü adlı hatırat kitabını sizlere takdim etmeye çalışıyorduk. Leyla Saz, bir paşa kızı ve bir paşa hanımı olarak Sultan Mecid devrinden Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar sarayla içli dışlı olmuş, saray hayatını yakından müşahede etme imkanı bulmuş bir hanımdır. Ve bu müşahedelerini ve intibalarını akıcı bir üslupla ve parlak ifadelerle kaleme almış. Ve haremi anlatan, o zaman hayatını, o devir saray hayatını anlatan nadir eserlerden birisidir bu Harem'in 300'ü. Leyla Hanım kitabının hatıratının bu bölümünde Sultan Aziz'in Avrupa seyahatinden dönüşü tasvir ediyor. Sultan Mecid 1867 senesinde bir Avrupa seyahatine çıktı. O zamanlar Avrupa'da bizim aleyhimize bir cereyan esiyordu. Bu cereyanı daha ziyade Osmanlı Devleti'nden oraya kaçmış olan Yeni Osmanlılar, sonradan Jön Türkler adını olacak Yeni Osmanlılar hasıl etmişlerdi menfi kamuoyunu. Sultan Aziz bu menfi kamuoyunu kendi lehine çevirmek için kalktı Fransa'ya ve İngiltere'ye, o zamanki en büyük iki devlet olan Fransa ve İngiltere'ye gitti. Ve hakikaten çok muvaffak bir seyahat oldu. Avrupa kamuoyunun bizim aleyhimize olan havası bir anda dağılıverdi. Sultan Aziz son derece sempatik ve mütevazi bir hükümdardı. Ve Sultan Aziz'in bu Avrupa seyahati gerçekten Avrupa tarihinde, Avrupa sosyetesinde çok yankılar yapmış bir seyahattir. Padişahın dönüşünde babası Leyla Hanım'ı da bu karşılama merasimine götürüyor. Leyla Hanım uzun uzun giydiklerini, efendim süslenişini anlatıyor. Padişahın gelişi deniz yoluyla oluyor. Muazzam bir merasim yapılıyor. Bu merasimi Gümüş Suyu'ndaki Rasim Paşa Konağı'ndan seyrediyor. Önde kılavuz. İki tarafta karşılamaya gelen donanmış küçük büyük vapurlar. Ortada padişaha mahsus güneşli sancak çekilmiş, padişahın bindiği büyük zırhlı, arkada maiyet vapurları. Ahali padişahı karşılamak için şirket-i hayriye vapurlarını kiralıyorlar. Romörkörlere binmişler, çatanalara binmişler. Bunlar hep boğazdan çıkıp selama diziliyorlar. Pek çoğu geçmeyip limanda kalıyorlar. Denizin her tarafı gemilerle örtülüyor. Leyla Hanım diyor ki bayraklarla donatılmış deniz vasıtalarının hareketleri renk renk dalgalarıyla başka bir güzellik kazanmış olan deniz çiçek bahçesine benzemişti. Bütün halk ayakta bekliyordu. Padişah geçerken sahilden ve denizden yükselen "Padişahım çok yaşa" avazeleri, mızıkaların selam havaları gözlerimizi sevinç yaşlarıyla doldurdu. İçimizden bazı hanımlar aman ne firaklı diye ağlaştılar. Ben limana yaklaşılınca arabamı hemen saraya koşturttum ama haremdeki karşılama merasimine yetişemedim. Pertemniyal Valide Sultan ve Sultan Aziz'in huzurlarına sonra kabul buyuruldum ve çok bu gecikme o kadar hayırlı oldu ki ayrıca iltifata mazhar oldum. Burada uzun uzun saray halkının ne giydiklerini anlatıyor. O gün Sultan Hazretleri'nin yani harem halkının kıyafetleri pek hoştu. Yeşil rengin maksada ulaşma ve sevinç alameti olduğunu biliyordum. Ama o gün herkesin yeşiller giyeceğini hatırıma gelmemişti. Tesadüfen entarimin yeşilli olması beni rahatlattı ve memnun etti. Aliyet-i Şan Hazeratı yani Sultan Hazretleri pek açık yeşil renkler üzerinde kıymetdar beyaz dantel geçirilmiş uzun etekli giyimleriyle başlarına taç gibi mücevher başlıklar, gerdanlarına kıtaca küçük, kıymetçe büyük gerdanlıklar takmışlardı. İhtiyar kalfalar düz, yollu, benekli yeşiller, orta yaşlıları beyazla karışık, açıkça yeşil giymişlerdi. Gençlerin çoğu beyaz müslinden entarilerin münasip yerlerini suni küçük yeşil yapraklarla, çimenlerle süslemiş, bellerine ensiz yeşil yahut enli beyaz kurdeleler bağlamışlardı. Artık üç etekli entarilere ve şalvarlara gençler rağbet etmiyorlardı. Bir etekli entariler moda idi. Bir ucu bele iliştirilen etek, uzun iç etekliğinin üstüne serpilip sürüklenirdi. Kıyafetlerine uygun serpuşlarını, taramalarını da kendilerine yakıştırmışlardı. Moda olan salkımlar, pırlanta küpeleri, tarakları, madalyonlarıyla süslerini tamamlamışlardı. O genç, güzel, kibarca süslenmiş kızların büyük sofalardaki, koridorlardaki gezintileri, hafif rüzgarla titreşen bir papatya mevsimi olan bahardan hiç farkı yoktu. Çoğu Sultan Mecid Han devrinden kalma bu kızların hepsini tanıyordum. Saraylarda bulunmayan şey çirkinliktir. Onun için bu kızların zaten hepsinde çekici bir güzellik varsa da o günkü sevincim yüzlerine vuran saadeti dağınıkça taranıp alnın üstüne o pembe yanaklara doğru tel tel dökülmüş altın saçlı başları, sevimli bir hayal gibi ince müslünün altından görünen omuzları ve kolları, yaz günlerinin durgun havasında ince hafif bulutlar içinden yayılan fakat gözleri incitmeyen güneş ışığı kadar güzel bir manzaraydı. Ya Leyla Hanım'ın tasvirine bakın. O gönül açıcı manzarayı seyrederken, ondan önceki devirlerde böyle sevinçli günlerde giyilen ve parıltaları aynalara, avizelere vuran sırmalı, pullu entarilerle büyük büyük mücevherler gözlerimin önüne geldi. O ne kadar azametli, muhteşem, ne kadar göz alıcı kıyafet idiyse, bu defa gördüklerimde o kadar zarif ve neşe verici kıyafetlerdi. Üstlerinde küçük fakat değerli mücevherlerden başka parıldayan yoktu. Her şey zamanın adetine bağlı. Önceki devirlerde bu kıyafetle meydana çıkılamazdı. Şimdi de o evvelki kıyafetle çıkılsa gözlere hoş görülmeyecektir. Bence her ikisi de güzel diyor Leyla Hanım. O günüm bu yeşil kanatlı melek hasret beyaz güvercinler arasında geçti. Akşamüstü Kanlıca'ya yalımıza döndüm. Rıhtımda Fatma Sultan'ın üç çiftesini gördüm. Üç çifte kayık yani. Padişah kızlar üç çifte kayığa binerlerdi. Beni bekliyormuş. Hemen esvabımı değişip kayığa atladım. Birkaç dakika içinde karşıya Balta Limanı Sarayı'na geçtik. Balta Limanı Sarayı Sultan saraylarının en güzelidir. Bu sağlam kargir binanın orta sofasına damında kalın nakışlı pencere tepe camlarından efendim direklerle bölünmüş iç sofasına da deniz pencerelerinden ışık verilmişti. Renkli mermerlerden ocakları, küçük parçalarla resimlenmiş parkeleri, tavanlarının nakışları gayet sanatlıydı. sahil boyunca sahil bahçesindeki havuzda sandalla gezilirdi. Deniz hamamları, deniz üzerine küçük birkaç odalı köşkü, bahçenin ucunda ayrı hünkâr dairesi, arkada da Balta Limanı çayırının üstüne kadar büyük bağı meyveliği vardı. Reşit Paşa yaptırmıştı. Sultan Mecid, kızı Fatma Sultan için satın almıştı. Ayrıca ahşap bir Reşit Paşa yalısı vardı. Saraya uzun bir yolla bağlıydı. Rumeli cihetindeki bu büyük ahşap yalı sonraları yandı. Kâgir olan kısım şimdi Balta Limanı Kemik Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Sarayın rıhtımı fevkalade özenilerek nadide bir suretle donatılmıştı. Fanuslar, fenerler henüz yakılmadığı halde ipek oya gibi incelikleri göz alıyordu. Sultan Efendi akşamüstü sahili dolaşmaya çıkmış, dönüşüne kadar geçenleri Sultan Efendi'nin ikinci eşi Nuri Paşa'nın hemşiresi Seyide Hanım'la pencereden seyrettik. Nöbetçi harem ağaları saraya bitişik bahçe kapısından rıhtıma çıktılar. Biz de karşılamak için sofanın bahçe kapısına gittik. Fatma Sultan'ın altın gibi saçlarına, aydınlık yüzüne pek yakışan havai mavi ipekliden düz bir ferace giyinmiş, beyaz üzerine beyaz yekpare dantel geçirilmiş şemsiyenin fil dişi sapından tutmuş, beyaz pahayı buşlarıyla, evet burada Leyla Hanım papuç demiyor, pahayı buş diyor. Efendim pay ayak demektir, puş örten demektir. Pay puş ayak örten. Leyla Hanım kitabında papuç değil diye not düşmüş. Bu yanlış telaffuza kızmış. Eskiler böyle titiz oluyorlar. Bu ayaklarında evet neyse papuçlarıyla Sultan Hanım kum üzerinde hafif hafif yürüyerek geliyor. Niçin gezmeye çıkmadınız diye soruyor. Boğaz içine çıkarken çoğunu gördük. Efendimizinki hepsinden güzel. Bunu gördükten sonra başkalarını görmeye arzumuz kalmadı diye cevap veriyor Leyla Hanım. Bakın nezakete bakın, inceliğe bakın. Sultan Hanım nazik bir tebessüm ediyor. Hepsi başka başka güzel. Gece çıkar, gezeriz. Şimdi geliniz diye içeri giriyorlar. Efendim, o zamanlar ferace devri. Feracesini çıkartıyor ve beraberce yemek yiyorlar. Fatma Sultan'la daha sonra bir deniz seyahati, deniz gezintisi yapıyorlar. Gündüzki kıyafeti fakat daha hafif aksesuarlarıyla, tabi üstte tabi efendim feracesi, rıhtıma yürüyorlar. Ondan sonra kayığa biniyorlar. Kayık beyaza yakın, açık renk cilalanmış. Kenarının ve içinin oyma tahtalarının bazı yerleri ince yaldızlanmış. Kayığın renginde çuha döşemeli, aynı kumaştan tırtıl saçaklı, ihramlı üç çifteliydi. Adet gereğince önce kayığa biz girdik, ayakta durduk. Sonra Sultan Efendi girip oturdu, biz de karşısına oturduk. Küpeşte'ye de daima sultanın maiyetinde bulunan Habeşi Hayrettin Ağa oturdu. Elimde olmayarak, ah ne güzel demiştim. O kadarla da kalmayıp, kayık yürümese de hep bu güzelliği görsek diye devam ettim. Sultan Hanım, kayığı durdurmak mümkün. Fakat evimizden çıkınca hemen önünde durmak nasıl olur? Biraz gezinelim de aynı yere geliriz buyurdular. Yeniköy'e kadar çıktık. Sahile yakın akıntıyla Ortaköy'e inip dönüşte Bebek'ten Anadolu'ya geçtik. İşte eskilerin, zevk ehli kimselerin en büyük eğlencesi efendim bu kayıklarla boğaz gezintileriydi. Thank you.
aldı beni, aldı beni. İki kaşın arası aman aman. Aldı beni, aldı beni. İki kaşın arası. Yaktı beni, kül eyledi gözlerin karası. Yaktı beni, kül eyledi gözlerin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Aman aman. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi? Sevdiğimle çare, ne söylesem o yâre elde garipdir. İsterim yâre gideyim, hasmım garipdir. Aman, aman karşı keman, aman, aman halim yaman, aman, aman karşı keman.
Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım'ı Fatma Sultan'la bir boğaz gezintisinde bırakmıştık. Tekrar dönelim. O günlerde padişahın dönüşü münasebetiyle saraylar, büyük yalılar, avizelerle, fanuslarla, binlerce fenerlerle pek parlak biçimde donatılmıştı. Buna donanma denirdi sevgili dinleyiciler. Bayramlarda efendim herkes evini, yalısını böyle donatırdı, dükkanını. Buna donanma denirdi. Donanma geceleri. Dağlardaki ağaçlara ve yerlere o kadar çok fener ve kandil konmuştu ki altın yaldıza boyanmış bir tablo zannedilirdi. Aralardaki aylar, yıldızlar, ışıklarla yazılmış şiirler pek hoştu. Bilhassa Mısırlı Zeynep Hanım Efendi'nin Bebek'teki dağı gözlerimizi okşuyordu. Mısırlı Zeynep Hanım Efendi dediği, meşhur Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızıdır, Yusuf Kamil Paşa'nın da hanımıdır. Nereden bu hanımın günümüze kadar uzanan hatırası var? İstanbul'da Zeynep Kamil Hastanesi'ni yaptırmıştır. Yazlık evinin olduğu yere bir hastane yaptırmıştır. Bugün hala faaliyettedir. Türbesi de karı kocanın bu hastanenin avlusundadır. İşte bu Zeynep Hanım'ın Bebek'teki dağı gözleri okşuyor. Yalısının yanındaki dağ. Yüksekte o akşamın şerefine yapılmış suni bir ay. Karşısında bir yıldız. Daha uzaklarda takım takım yıldızlar. Küçük fenerlerden müteşekkil saman uğrusu, yani kehkeşan, yani saman yolu, efendim, küme küme yıldızlar, hasılı karşımızda gayet ustaca taklit edilmiş bir gökyüzü görüyorduk. Sultan Efendi'nin nasıl bütün Boğaziçi donanmasından üstün değil mi sualini görümcesi, Sultan Hanım'ın görümcesi, dağın tepesi loş bırakıldığı için yıldızlar daha bariz, daha iyi görünüyorlar, pek güzel olmuş. Fakat bizimkinden üstün diyemem dedi. Fatma Sultan Efendi Leyla Hanım'a dönerek, Leyla Hanım siz bu muntazam heyetle alakadarsınız, ne düşünüyorsunuz diye sordu. Ben de ay efendim bu nurlu ayın karşısında bulunmakla bahtiyarım deyince bu cevap hoşuna gitti. Memnuniyetinize iştirak ediyorum karşılığıyla taltif buyurdu. Sultan Efendi, Fatma Sultan zeki, bilgili, çabuk kavrayışlı, espiritüel bir büyük zat idi diyor Leyla Hanım. Ya o padişah kızları bunlar tabii, öyle şaka değil. Bu bilgili hanımefendi beni konuşturur, fikrimi açardı. Zihnimin gelişme zamanında onun zekasından ve bilgisinden çok istifade etmiştim diyor Leyla Hanım. Neyse Bebek'ten Anadolu sahiline geçtik, Kanlıca'ya kadar çıkıp açıldık. Üzerimize birdenbire kuvvetli bir ışık vurdu. Dönüp bakınca bizim saraydan geldiğini gördük. Doğrusu şaşırdım. Meğer gezinti sırasında görüp de efendim mehtap fişeği sandığım aydınlık bizim donanmaya ilave edilen projektör imiş. Biz başımızı biraz çevirip baktıksa da kayıkçılar vaziyeti daha iyi görmemize mani oldu. Nihayet o ışıklar saçan levhaya yaklaştık ve teferruatıyla gördük. Yere 3 sıra büyük fanus dizilmiş. Tahminen 4 metre kadar yükseklikte. Aşağı kısmı gayet küçük sisli fanuslarla, yani ampul demek istiyor, sisli fanuslarla kaplanıp gerisine zarif bir şekil verilerek aralardaki boşluklara zümrüt, yakut ya da inci renklerinde büyük fanuslar yerleştirilmiş. Elmas tıraş kesme billurdan pırlanta gibi parçalar konmuş. Rıhtım boyunca uzanan o nurdan duvarın ortasına yapılan takın içinde geride loş bırakılmış yer yeşil fenerleri, turuncu kürecikleriyle uzaktan bir portakal bahçesi gibi görünüyordu. Projektör sarayın üst kat pencereleri hizasından portakal ağaçlarının üstüne doğmuş yıldızın ortasına ışık saçıyordu. Bu manzaraya her zamanki gibi gözlerimi kırparak bakıyordum. Seyide Hanım, yani sultanın görümcesi, bu halimi görünce, "Leyla Hanım, herhalde bir methiye yazmaya hazırlanıyorsunuz," deyince müşkül durumda kaldım. "Efendimizin hüsnü tabiatlerini tasvir için çok büyük bir şair olmak lazım," dedim. Fatma Sultan mevzuyu değiştirmek istedi. "Aruz okuduğunuzu söylemiştiniz, vezne nasıl alıştınız?" diye sordu. Ben de pek küçükken pederimin ezberlettiği Tuhve-i Vehbi kıtalarındaki vezinlerle, sonra da büyük şairlerimizin divanlarını okuyarak vezne haberim olmayarak alışmışım. Tuhve-i Vehbi, o zamanlar Sümbülzade Vehbi Efendi'nin mektep çocuklarına Farsça öğretmek için manzum şekilde yazdığı bir lügattır. Tarihte emsaline az rastlanan, son derece enteresan bir kitaptır. Farsça kelimeler, Türkçe karşılıkları beraber şiir haline dökülmüştür. Onu çalışmış. Devam ediyor Leyla Hanım. "Pederim, kendisine verdiğim ilk iki beytimi Girit, Meclis İdare Başkatibi Kutbizade Şair Sadık Efendi'ye göstermiş. O da Esat Paşa merhumun "Geh güle, geh şem'e benzettim, ruhi cananeyi" diye başlayan gazelini yazıp ilk beytinde takdi usulünü göstermiş. Takdi, bir şiirin veznini iyice belirterek okumak, yani böyle vurgulayarak okumak demektir. Divan efendisi Hasbi Efendi de şair olmadığı halde "Keştiğim ab ni düğün bilmem, vartayı şab ni düğün bilmem" beytini takdi edip pederime vermiş. Pederim de "Leyla, bak sana ne getirdim, tecrübe et bakalım, becerebilir misin?" dedi. Bu teşvikle bende bir heves, bir arzu uyandı. Gazelin diğer beyitlerini pek kolaylıkla takdiye muvaffak oldum. Başka vezinlerdeki eserlerden de bazı şeyler takdiye ederek şiirle de vezinle de biraz bilgilendim. "Bildiğim bundan ibarettir efendim," dedim. "Noksanınız nedir?" diye sordular. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz malum. "Bunun üzerine Leyla Hanım, sayenizde noksanım yoktur," deyince tebessüm etmiş Sultan Hanım. "Bahtiyarsınız," buyurmuşlar. Seyide Hanım da "Efendimizin huzurunda bulunanın noksanı olur mu?" "Elbette bahtiyarız," diyerek konuşma kapanıyor ve saraya dönüyorlar. İşte böyle konuşmaları, gündelik konuşmaları bile bir nezaket ve bir nezahet içinde cereyan ediyor. Bu donanmayı Leyla Hanım çok ballandırarak anlatıyor. Pek çok şehrain, şehrain demek donanma demek, gördüm. Fakat bunun gibisini değil, buna yakınını bile görmedim. Şu geçen yarım yüzyıl böylesine bir donanmaya şahit olmadı. Aydınlatma vasıtaları, hatta mumlar bile hususi olarak Avrupa'dan getirtildi. Evet, gerçekten bu Sultan Aziz'in Avrupa dönüşü münasebetiyle yapılan donanma pek çok yerde bu şekilde anlatılmaktadır ve Osmanlı tarihinin en parlak donanmalarından birisi olmuştur. Thank you. Evet, Saray Humayun'da hünkâr sofası ve sultan efendilerin saraylarında büyük sofaya kafesli paravan konur, gümüş rahleler, sırmalı şilteler hazırlanır ve sarayda Mevlid-i Şerif okutulurdu. Bu yüksek mevkiye, gümüş rahleli, sırmalı şilteli mevkiye sarayın imamı ve Mevlid Han efendiler oturur, Mevlid-i Şerif'i okurlardı. Muhadderat-ı İsmet Sıfat da, yani Müslüman kadınları da, o konmuş olan kafesli paravanın arkasından Mevlid'i dinlerlerdi. O zaman sarayda da, saray dışında da erkeklerle kadınların birbirlerine ihtilatları katiyen memnu idi. Gül suyu serpmek, buhurdana sık sık öd ağacı, buhur koymak, şeker ve şerbet dağıtmak hizmetini sarayda Enderun ağaları, diğer saraylarda Bendegan ve harem ağaları, harem cihetinde de kalfalar yapardı. Malum düğün mevlütlerde gül suyu serpmek adettir, şeker şerbet dağıtmak adettir, bir de buhur yakılırdı. Buhur çok kimsenin unuttuğu bir şey. Her evde bir buhurdanlık, buhurdan vardı. Buhurdanlık denmez, buhurluk veya buhurdan. Bu buhurdan şöyle bir mum kandil şeklinde kapağı var. İçine aktarlarda, baharatçılarda satılan buhurlar, tütsüler konuyor. Hangisini seviyorsa herkesin sevdiği bir buhur vardır kokusu. Kül, biraz da kül üzerine konuyor. O orada yanıyor. Üzeri delikli bir kapağı var. O deliklerden intişar eden duman tütsü bütün odayı sarıyor. Çok lahuti, ruhani bir koku veriyor. Camilerde de eskiden yakarlardı. Şimdi Hindistan'dan gelen ince uzun çubuk şeklinde buhurlar var. Yine bu buhur adeti yaygınlaştı. Ama eski usulde değil, yeni usulde tabii. Mevlid okunurken padişahın bu sofada yahut odasında istirahati onun arzusuna bağlıdır. Sultan efendilerin eşleri, paşalar yani damadı Hazreti Şehriyariler, padişah damatları Mevlid-i Şerif cemiyetinde yerlerini alırlar. Büyük konaklarda hoca hanımları çağırırlar, sofada büyük odada mevlid okuttururlar. Mevlid okunurken tabi herkes başları örtülü oturur dinlerler. Bilahare mevlid hanlara yemek verilir. Küçük aileler kız mektebinde yahut camilerde kadınlara mahsus yerden dinlerler. Mahalle içindeki küçük mescitlerde ise ortada oturabilirler, hizmeti erkekler yapar. Şimdi kadın erkek karışık mevlüt okumak, hele bir erkek mevlüt hanı okuyup da kadınların dinlemesi bu vaki değildi. Mevlüt okunacağı zaman eğer sadece kadınlara ise kadın mevlüt hanlar çağrılırdı. Yok, erkek mevlüt han çağrılacaksa o bir kafesin arkasında okur, kadınlar kafes arkasından dinlerlerdi. Kadın erkek karışık değil de erkeklerle kadınların beraber dinledikleri mevlütlerde mutlaka kadınlarla erkekler arasında paravan konur ve mümkün mertebe birbirlerinden uzak mesafelere yerleştirilirdi. Kim okursa okusun. Buna çok ehemmiyet verilirdi. Çünkü mevlüt okumak bir ibadetti. İbadet ağırbaşlılıkla icra edilmesi gereken bir faaliyet idi. Eskiden herkes hacca gidemezdi. Hacca gitmek zahmetli ve masraflıydı. Hac için Hicaz'a giden zata önceden uğranır. Beytullah'a giderken, Arafat'a giderken oralarda bizlere de dua etmesi istenir. Efendim ona da kısmet olması için ismimi orada an denir. İcab ederse bir kefenlik verilip zemzem suyla yıkanması rica edilir. Veya bir mendil, bir fanila verilip Hacer-ül Esvet'e sürmesi istenir. Veya bir muradı, bir maksadı olan kimse bir çamaşırını verir, orada bırakması üzere. Mesela bir rahatsızlığı olan kimsenin çamaşırı veya çorabını götürüp Arafat'ta bırakılırsa iyi olacağına inanılır. Çok tecrübe edilmiştir. Kötü huyları olanların da, mesela içki içen bir kimsenin çorabını Arafat'a götürüp bırakırlar, giyilmiş ama kirli bir temiz çorabını değil, orada bu huydan vazgeçtiği söylenir. Efendim yine hacca gidene kabirde göğsüne konmak için Kabe örtüsü, efendim ayet yazılı tülbentler istenir. Kendisine de yolluk köfte, dolma, helva ve peksimet verilir. Beyaz entariler, ince pabuçlar hediye edilir. Kendisiyle helalleşilir. Çünkü hacca gidenin bütün günahları affolduğu için hacca gider, hacca gitmeden önce herkes de helalleşir. Neyse, eskiden İstanbul'dan hacca vapurla gidilirdi. Vapur İzmir. Beyrut, Süveyş kanalından geçerek Cidde'ye gider. Oradan hacılar gidecekleri yerlere kadar giderlerdi. Hatta Şark hacıları bile Batum üzerinden İstanbul'a gelirler. Mesela Van hacısı hacca karayoluyla gitmezdi. Van'dan Batum'a, Batum'dan vapurla İstanbul'a, İstanbul'dan vapurla hacca giderdi. Sonra Hicaz demiryolu yapılınca bir müddet demiryoluyla gidiş geliş oldu ama o da Birinci Dünya Savaşı sebebiyle o demiryolu da harap edilince iş kaldı. Dönüş yaklaşınca iç çamaşırıyla bir takım yeşil elbise, yeşil yemeni, yeşil başörtüsü hazırlanırdı. Hacının evinin kapısı yeşile boyanırdı. Hürmetle, memnunlukla karşılanırdı. Çünkü Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Hacı eve gelmeden önce onu karşılayıp kucaklayanın günahları affolur diye. Çünkü günahlar onun affolundu ya. Hac dönüşüne tehniye başlar. Evin sofasının bir tarafına efendim üzeri örtüsü süslü bir masa. Masanın üzeri çiçeklerle donatılır. Tepside efendim gül yaprakları veya ıtır yağı ile ıslatılmış çuha parçası. Gelen ellerini oraya sürecek güzel kokması için. Diğer bir tepside kulplu birçok billur zemzem fincanları ve zemzem sürahisi. Daha büyük bir tepside küçük billur kaselerle gül suyu serpilmiş şeker şerbeti, hoşaf kaşıkları, büyük tabakta da hacı lokumu. Bunlar hac karşılamaya gidildiği zaman masada bulunması gereken şeyler. Neyse, tehniyeye davetliler. Tehniye hoş geldin demektir. Davetliler çağrılır. Hacının dönüşünü duyup da yahut yeşil kapıyı görüp de gelenlere gül suyu serpilir. Buğurdandaki öd ağacıyla tüsüsüyle karşılanır. Her gelen parmaklarını gül yağlı çuhaya sürer. Zemzemini içer. Şerbet kasesinin birine lokum atar. Bir hac hikayesi dinler. Hurmasını yer gider. Gider hacı zemzem, sürme, öd ağacı, akik, gümüş yüzük gibi hediyelerini istediklerine verir, dağıtır. Bu cemiyet, yani hac tehniyesi bir hafta kadar devam eder. Tehniyede hizmet eden yağcı, zemzemci, lokumcu, gülabdan, buğurdancı hanımlar düğüne gider gibi süslenirler. İsterlerse süslerine biraz yeşil renk de ilave ederler. Hac tehniyesinde çoğu zaman Mevlid-i Şerif de okutulur ve hatim duası indirilirdi. Sevgili dinleyiciler, kandil gecelerinde, mübarek günlerde ve hac dönüşü gibi, çocuk doğumu gibi, düğün gibi hadiselerde mevlüt okutulması adeti Osmanlılar'da pek yaygındı. Ancak Osmanlılar'da başlamış bir adet değildi. Ta Hazreti Peygamber zamanında, mevlüt gecelerinde Hazreti Peygamber ve eshabı, Hazreti Peygamber zamanının doğuşu zamanında olan fevkalade hadiseleri anlatır ve o günü tesid ve tehniye ederlerdi, kutlarlardı. Erbil hükümdarı, Selçuklular zamanındaki Erbil hükümdarı Muzafferettin Gökbörü zamanında bu hükümdar, Erbil hükümdarı, Hazreti Peygamber'in doğduğu gün olan Hicri takvimle Rebiülevvel 12. günü efendim büyük merasimler, donanmalar, şehrainler yaptırma adetini başlatmış ve mevlüt okutmaya başlamıştır. Böyle merasimler yapılması ve mevlüt okutulması adeti o zaman başlamıştır. Osmanlılar zamanında bu adet devam etmiştir. İslam dünyasının her yerinde mevlüt okuma adeti vardır. Şimdi bazıları diyecekler ki efendim Süleyman Çelebi Sultan Orhan Gazi zamanında yaşamış birisi. Bu daha önce nasıl olabilir? Efendim her memleketin mevlidi farklıdır. Dağıstan halkının mevlidi vardır. Hindistanlıların mevlidi vardır. Arapların, Afrikalıların kendine has mevlütleri vardır. Boşnakların da kendine has mevlütleri vardır. Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevlid Osmanlı Türkiye'sinde meşhur olmuş, yayılmış bir mevliddir. Bir tek mevlid o değildir. Kaldı ki o günün kutlanması esastır. Okunan, söylenen şey elbette sonradan ihdas edilmiştir. Osmanlılar'da halk kandil gecelerinde zengin olanlar bilhassa camilerde mevlid okuturlar veya konaklarında mevlid okuturlar, halkı da çağırırlardı. O zamanki insanlar mevlid okumayı, okutmayı ve dinlemeyi severlerdi. Mevlid dinlemek bayağı bir zevk idi. Ayrıca bir takım fevkalade hadiselerde, işte çocuk doğduğu zaman mevlid okutmak adetti. Çocuk sünnet olduğu zaman mevlid okutmak adetti. Düğün, evlilikten sonra bir hafta sonra mevlid okutmak adetti. Hacca giden kimse, hac dönüşü mevlid okutmak adetti. Bunun dışında yine bir kimse vefat ettiği zaman, o kimse vefat ettikten sonra mevlid okutmak adetti. Bu gibi durumlarda mevlid okutulurdu halk arasında. Ya herkes evinde okutur, bir hoca çağırır, kadınlar arasında kadın hoca, erkekler arasında erkek hoca veya erkek hoca çağrılır kadınlarla beraber, erkekler ama ayrı ayrı yerlerde bu erkek hocayı dinlerlerdi. Bu erkek hoca sesinin güzelliğiyle meşhur olması lazımdı. Çünkü mevlid en güzel okuyan kimsenin sesi güzel olması lazımdır. Başkası kolay kolay mevlüt okuyamaz. Namlı hocalar vardı. Böyle mevlüt okuması güzel olan, herkesin rağbetle dinlediği mevlüt hocaları vardı eskiden. Veya camilerde mevlüt okutulurdu sadece erkeklere. Yine o cami hocası veya hususi bir mevlüt hocası getirtilerek okutulurdu. İşte Leyla Hanım'ın söylediği gibi mevlütlerde şeker, lokum, şerbet dağıtmak adetti, gül suyu serpilir, mevlüt okunurken de muhakkak buhur yakılarak tütsü yapılırdı. Bazıları bu kadar teklif ve tekellüfe girişemeyecek olanlar bile mevlide o kadar ehemmiyet verirlerdi ki kendileri otururlar, Süleyman Çelebi'nin mevlidini açarlar, kendilerince bir makamla çoluk çocuğunu toplayarak mevlüt okurlar, ortaya bir sürahi su, efendim bir kase şeker, bir küçük tabak tuz, Mevlid-i Şerif okurlardı. Ev halkı bunu dinlerdi. Bu kadar ehemmiyet verirlerdi. Devlet protokolünde de Mevlid'in ehemmiyetli bir yeri vardı. Bilhassa Hazreti Peygamber'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nde hükümet Mevlid okutur ve bütün devlet adamları, ricali devlet Mevlid'de hazır bulunurdu. Ayrıca sarayda mevlüt okutulurdu. İşte o saray mevlütlerine Leyla Hanım işaret ediyor. Şimdi bazıları mevlüt okumak sonradan çıkmıştır. Mevlüt okumanın dinle alakası yoktur diyorlar. Bu yanlıştır. Dinle alakası olduğu gibi bizim kültürümüzün ehemmiyetli de bir parçasıdır. Fakat ne çare ki mevlüt okutma ve mevlüt dinleme adetinin de yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Dine karşı mübalağasız olanların zaten bu işle bir alakası yok. Dindar geçinenler de sonradan ortaya çıkmış bir bidattır diyerek mevlide karşı soğuk davranıyorlar. Halbuki mevlid Hazreti Peygamber zamanında doğmuş bir adetin gelişmiş ve Osmanlılar vasıtasıyla bugüne kadar intikal etmiş bir haliydi. Hoş bir İslam geleneğiydi. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.